Ayrım 18, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 228. Her şeyi tartışıyordu gazeteler. Örneğin her türlü yeniliğe karşı çıkmasıyla ünlü Yarın gazetesi ve aynı adı taşıyan televizyon kanalı yönetim merkezi sorununu kaşıyıp durmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı başkent Ankara'dan mı yönetilecekti, yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin 115 ilinden biri olan İstanbul ilinden mi? İstanbul'dan yönetilecekse bunun gerekçesi ne olabilirdi? Para babalarının daha çok bu kentte yaşamaları mı? Öyle ya da böyle, bugün ülke yönetimini ellerinde tutanlar böyle bir durumu içlerine sindirebilecekler miydi? Yönetimi ellerinde bulunduranlar bu konuda genellikle sessiz kalırken, çok izlenen televizyon ve çok satışlı gazeteler, özellikle de küre yazarları ağırlıklarını kesinlikle İstanbul'dan yana koyuyorlardı. TTHO artık önemi ve işlevi tartışılamayacak bir büyük kurumdu, özel kesimin en büyüklerinin desteğini sağlamış bulunuyordu, ülkenin vazgeçilmez ve tartışılmaz bir gerçeğiydi. Onun yönetim yeri neresiyse, ortaklarının büyük çoğunluğu nerede oturuyorsa, kurumun merkez yönetimi ve bu arada Yargıtay elbette İstanbul'da olacaktı, işlerin sağlıklı yürümesi buna bağlıydı. Küre'nin ünlü köşe yazarlarından biri Şarman Pekman daha da ileri gidiyor, yargı da içinde olmak üzere her şeyin büyük sermayenin güvenli ellerine geçtiği bu mutlu dönemde Ankara'nın başkent niteliğinin tartışılması gerekirken TTHO'nun Ankara'ya taşınmasını istemenin fazlasıyla gülünç olduğunu yazıyordu. Sonunda TTHO'nun tutarlı demeçleri ve güleç görüntüsüyle her geçen gün biraz daha ünlenen genç genel yazmanı Sabri Serin, "Biz bu kutsal görevi en büyük kentimiz İstanbul'da etkinlik gösteren bir kuruluş olarak üstlendik. Merkezimizi bir başka kente taşımaya zorlanacak olursak emaneti geri vermekten çekinmeyiz." biçiminde bir kısa demeçle tartışmalara son noktayı koydu. Ayrıca hazırlıklarını bitirmek üzere olan kuruluşun genel merkezinin açılışını yapmak üzere Başbakan Mevlüt Doğan'ın 1 Eylül 2073 tarihinde İstanbul'da olacağını bildirmesi de bu konudaki kuşkulara son verdi. Açılışı daha 3 hafta önce yapılmış olan ve ilk 10 katı Temel Dikerce, TTHO AŞ'nin kullanımına verildikten sonra İngilizce tutkunu gazetecilerimizce Justice Tower diye anılmaya başlayan B214 sayılı Gökdelen'in 124. katında bulunan büyük salonda Bayrak New Fashion atölyelerinde yaratılmış, üç renkli cübbeleri ve başlarının sağ yanından sarkan yeşil püsküllü kara başlıklarıyla 15-20 kişilik bir yargıç topluluğu hemen dikkati çekmekte, kapıdan giren insanlar birbirinden şık hanımlardan, birbirinden ünlü patron, bakan ve yazarlardan önce bunları görmekte ve daha yakından görebilmek için bunlara doğru ilerlemekteydi. Ama hepsi de çok uzun boylu görevliler törenin başlamak üzere olduğunu söyleyerek yerlerine oturtuyorlardı onları. Adamların dediği gibi oldu. Ulusal marşımızın çalınmasıyla başladı tören. Hemen arkasından Başkan Can Tezcan kısa ve özlü konuşmayla günün anlam ve önemini vurguladı. Onun ardından Hukuk Fakültesinden diplomalı başbakanımız olarak Mevlüt Doğan başında yargıç başlığı, sırtında yargıç cübbesiyle çok hızlı ve çok güvenli adımlarla alkışlar arasında kürsüye geldi ve neredeyse her tümcesi coşkulu alkışlarla kesildi. Bu yüzden olacak konuşmayı uzattıkça uzatarak ipin ucunu kaçırdı. Başka yerlerde de sık sık yaptığı gibi toplantının konusuyla hemen hiç ilgisi bulunmayan yorumlara dalarak sorunları sildi. Özelleştirmenin her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok güzel bir güzelleştirme olduğunu, aziz ve asil milletimizin çoktan anlamış bulunduğunu söyleyip Can Tezcan ve takımına kendisi, hükümeti ve Büyük Türk Ulusu adına teşekkür edip alkışlar arasında kürsüden inerken Gül Tezcan kocasına doğru eğilerek "Haklıymışsın, Smerdiakov'un ta kendisi. Demek ki Smerdiakov da bir başbakan olabilirmiş." diye fısıldadı. Ama Can Tezcan işitmedi, işittiyse de anlamadı. "Hadi bakalım, başbakanımızı kurda kuşa bırakmayalım." diyerek ayağa fırladı, herkes gibi kokteyl salonuna yöneldi. Ancak kokteyl salonuna girer girmez dona kaldı. Mevlüt Doğan, korumalarının çok başarılı bir ayırma edimiyle çevresini sarmaya çalışan kalabalıktan yalıtlandıktan sonra Temel Diker'in yanına geliyor, neredeyse iki büklüm olarak eğilip yanaklarını öpüyor, elini omzuna koyup gülerek bir şeyler anlatıyordu. Can Tezcan'ın başı döndü birden, Gül Tezcan'a tutundu. "Olamaz, hayır, olamaz. Daha önce görüşmüş bunlar. Evet, baksana şunlara, kesinlikle görüşmüşler. Hem bir kez, iki kez de değil. Görüşmüşler ama benden gizlemişler her ikisi de, diye fısıldadı. Aynı anda Gültezcan kolundan çekerek bir şeyler söylemeye çalıştı ama o gene anlamadı. Mevlüt Doğan'ın Temel Diker'le bir kez daha öpüştükten sonra yüzünde yapıştırılmış izlenimi uyandıran bir gülümseme, çevresinde bedeninin doğal uzantıları gibi görünen korumaları çıkış kapısına doğru ilerlediğini gördü. Hemen koşup kendisine teras katına kadar eşlik etmesi, uçağı havalanıncaya kadar bekleyip el sallaması gerektiğini düşündü. Ama bu gücü bulamadı bir türlü. Başta Gültezcan olmak üzere hiç kimse de kendisini uyarmadı bu konuda. Ayıp oldu, herif bunun acısını çıkarmaya kalkmaz inşallah, diye fısıldadı Gültezcan'ın kulağına. Tam bu sırada sırtında üç renkli cübbesi, elinde başlığı ve sağında tombul eşiyle Yargıç Halis Yurda Tapan yanına geldi. Önce eşini tanıttı, sonra saygı ve teşekkürlerini sundu. Gültezcan gözleriyle Temel Diker'i aradı. Yaklaşık 2 metre ötesinde cübbeli yargıçlarla söyleşiyor, günümüzde gökdelenlerin uygun bir tasarıma göre yapılmış olmaları koşuluyla kent ve birey yaşamını ne denli kolaylaştırıp zenginleştireceklerini anlatıyordu. Tümcesini bitirir bitirmez yanına geldi, elini omzuna koydu. ''Bak seni kimle tanıştıracağım? İstanbul'un en gözde yargıçlarından Halis Yurda Tapan'' deyip Yargıç Halis Yurda Tapan'a döndü. ''Halis Bey, İstanbul'u yeni baştan yaratmaya çalışan büyük mimarımızı tanıyorsunuz kuşkusuz.'' diye ekledi. Temel Diker bu adı nereden anımsadığını düşünürken ''Halis Bey mutlu mu mutlu?'' ''Temel Diker Bey'i kim tanımaz ki efendim?'' diyerek elini uzattı. Bir sürede bırakmadı bu kocaman eli. Sonra dudaklarında şeytansı bir gülümseme. Temel Bey, kulağıma geldiğine göre her sabah işe giderken Hikmet öğretmenin evinin önünden geçerek hala yerinde durup durmadığına bakıyormuşsunuz öyle mi diye sordu. Temel Diker o zaman anladı bu adamın adını nereden anımsadığını. Evet, her sabah olmasa da sık sık geçerim, orası çok sevdiğim bir yerdir diye yanıtladı. Beni dinlerseniz bakmayı birkaç gün daha sürdürün dedi Halis Bey. Çünkü Can Bey size söylemiştir. Umarım yakın bir tarihte, diyelim ki 15 gün içinde, oradan geçtiğinizde güzel evi yerinde bulamayabilirsiniz. Birden yalnız gözleri değil, yüzü de ışıldayıverdi Temel Diker'in. Sanki varlığının derinliklerinden yüzüne güçlü bir ışık vurdu birdenbire. Ancak hemen sonra zayıflamaya başladı. İyi de nasıl olacak bu iş, diye sordu. Can Bey bana bu işin çok zor olduğunu söylüyordu. Halis Yurda Tapan güldü. Başlangıçta sorunu yargı yoluyla çözmeyi düşünüyorduk da ondan dedi. Başkanımız çok iyi bilirler. Yargının çözemeyeceği sorunlar da vardır. Peki bir yargıç olarak yargı yoluyla çözmüyor musunuz sorunu diye sordu Temel. Yargının bunda hiç etkisi yok diyemem doğrusu dedi Halis Yurda Tapan. Ama başka şeyler de giriyor işin içine. Yani dolaylı bir çözüm oluyor. Gültezcan araya girmek istedi. Dostum, çok gizemli konuşuyorsunuz. Biz bizeyiz. Bence buna hiç gerek yok dedi. Ama Halis Yurda Tapan söyleşiyi daha çok Temel Diker'le sürdürmek ister gibiydi. Yanıt vermedi. Peki Hikmet amcayı bu işe razı edebildiniz mi diye sordu Temel Diker. Halis Yurda Tapan güldü. Denemedim değil ama dünyayı dolaşsanız onun kadar inatçı bir adam bulamazsınız efendim dedi. Peki ne yaptınız? Halis Yurda Tapan üç renkli cübbesinin eteğini toplayarak kalabalıktan biraz uzağa çekildi. Temel Diker, Gültezcan ve Gül Hanım da onu izlediler. Beyoğlu Belediye Başkanı'nın oğlunun bende bir davası vardı. Karışık mı karışık bir dava, kazanılması da kuşkulu diye anlatmaya başladı. Ben de ona elini güçlendirecek tek şeyin Hikmet Şirin'in evini ve bahçesini kamulaştırıp yıkması, sonra da üzerine o güzel gökdelenlerden birini dikmesi koşuluyla Sayın Temel Diker'e satması olduğunu söyledim ve önerim uygun bulundu diye bitirerek gizemli bir biçimde gülümsedi. Gültezcan, bunca yılın yargıcı dediği içinden tiksinmiş gibi yüzünü buruşturdu. Bir kez sınırı geçtin mi hemen giriveriyorsun havaya. Bir başkası olup çıkıyorsun, olur şey değil. New Yorklu Temel'e baktı, ağzı kulaklarına varıyordu. Bunu ben de düşünmüştüm, Can'a 10 kez söyledim belki ama hiç oralı olmadı dedi. İçinden oynak bir Karadeniz havası söylemek geliyordu. Gültezcan ağırlığını daha güçlü bir biçimde duyurmak isteğiyle Temel Diker'in kolunu sıktı. Ama bizim elimizde başkanın oğlunun davası yoktu dedi. Gene de günün en önemli adamı olarak görünmesi gereken bu gecede ikinci kez ikincil duruma düşürüldü. Sözüne ne Temel Diker yanıt verdi ne Halis Yurda Tapan. New Yorklu Temel ağzını yargıcın kulağına yaklaştırdı. Peki başkan Hikmet amcayı buna razı edebildi mi diye sordu. Beyefendi adamınızı bilmez misiniz dedi Halis yurda tapan. Öfkeyle geri çevirdi. O zaman evin belediyece kamulaştırılıp yıkılmasına, Hikmet öğretmen gene direnince de güvenlik güçlerince boşaltılmasına karar verildi. Yazı gitti kendisine. Verilen sürede dolmak üzere. Can Tezcan biraz isteksiz bir biçimde de olsa yargıcının sırtını sıvazladı. Kutlarım, gerçekten çok iyi bir iş çıkardınız dedi. Sonra Temel Diker'e döndü. Tuhaf bir biçimde gülümsedi. Ben başarılı yargıç diye böylesine derim işte diye ekledi. Tek bir tümceyle iki davayı birden bağlamış. Ama Temel Diker şimdi kaygıyla yargıca bakmaktaydı. Peki Hikmet amcanın eline ne geçecek bundan diye sordu. Hakkını alabilecek mi? Sonra söz aramızda kedileri, kuşları, eşyaları, fındık ağacı. Halis yurda tapan şaşırdı. Gözleri Temel Diker'de öyle dikilip kaldı. Evet, bütün bunlar bir karara bağlandı mı? Hikmet amcaya kalacak bir yer bulundu mu diye üsteledi Temel Diker. Halis yurda tapan gülümsemeye çalıştı. Orasını ben bilemem efendim. Bu iş benden çıktı artık. Ama her şeyin tam zamanında ve yasaya uygun biçimde yürütüleceğinden hiç kuşkunuz olmasın dedi. Sonra Can Tezcan'a baktı. Hele bu akşamdan sonra diye ekledi. Can Tezcan birden elini Halis yurda tapana uzattı. Neredeyse zorla tutup sıktı elini. Size çok teşekkür ederiz Halis Bey. Kusursuz bir biçimde çözdünüz sorunumuzu. Böylece biz de yeni döneme pürüzlü bir iş bırakmamış olduk. Sağ olun, var olun dedi. Halis yurda tapan mutlu mu mutlu yalnızca görevini yaptığını, yeni dönemde verilecek her türlü görevi de en iyi biçimde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Ama Can Tezcan bir kez daha teşekkür edip, bir kez daha elini uzatarak, size iyi akşamlar, gene görüşmek üzere deyince neye uğradığını bilemedi. Bir an yüzü sapsarı öyle donup kaldı. Sağ olun Sayın Başkanım, sağ olun. Size de iyi akşamlar diye kekeledi. Gül Tezcan'la Temel Diker'in ellerini de sıkıp hızla kapıya yöneldi. Gül Tezcan salonun kapısından çıkmasına kadar gözleriyle izledi adamı. Sonra kocasına döndü. Adamı neredeyse kovdun dedi. Neden yaptın ki bunu? Evet, neredeyse kovdun diye doğruladı Temel Diker. Sanki sorunu çözmüş olmasına kızmış gibiydin. Can Tezcan omuz silkti. Neden kızacakmışım ki? Ben onu bu işi bitirsin diye görevde bıraktım dedi. Ama böyle havalara girmesine bozulmadım diyemem. Peki neden bana bunca zaman hiçbir şey söylemedin bu konuda diye sordu Temel Diker. Can Tezcan gene omuz silkti. Neden olacak? İşi böyle sonuçlandıracağından kuşkuluydum. Seni düş kırıklığına uğratmaktan korkuyordum diye yanıtladı. Birden kızarmıştı. Sözcüklerini bulmakta zorlanır gibiydi. Sonra birden konuyu değiştirmeye karar verdi. Mevlüt Doğan'la ne konuşuyordunuz öyle diye sordu. Bu kez Temel Diker kızardı ama çabuk toparladı kendini. Ben insanlarla ne konuşurum ki dedi. Gökdelenleri konuşuyordum. İşler çok ağır gidiyor. İstanbul çağcıl bir kent olacaksa elimizi çabuk tutmamız gerek. Ona bunu anlatmaya çalıştım. Peki daha nasıl hızlandıracaksın ki diye sordu Gül Tezcan. Sen de Can da çok iyi biliyorsunuz ki İstanbullulara daire yetiştirmekte zorlanıyoruz. İnsanlar çağın gidişini anlamışlar. Yakın bir gelecekte bu kentte diker gökdelen daireleri dışında hiçbir konutta oturulamayacağını anlamışlar. Ellerinde ne varsa satıp savarak bir gökdelen dairesi edinmeye bakıyorlar. Bu konuda sorunumuz yok şimdilik. Önümüzdeki en büyük engel şu iğrenç gökdelen müsveddeleri. Yani Can Bey anlatmıştır size, geçen yüzyılın sonlarında ve bizim yüzyılın başlarında dikilmiş, daha doğrusu kentin tepesine paslı çiviler gibi çakılmış, şu 100-200 metrelik gökdelen müsveddeleri, kimi yüksek, kimi alçak, kimi kalın, kimi ince, kimi köşeli, kimi yuvarlak, kimi basbayağı eğri, hiçbir uyum yok aralarında, hem bize hem birbirlerine küfreder gibi bakıp duruyorlar öyle. Gene de bir takım taşeron parçaları, büyüklük havaları atan şu küçük adamlar bu pislikleri yıktırmamakta direniyorlar. Parasını verip yıkalım, yerlerine yenilerini dikelim, siz de kazanın, biz de diyoruz. Kimileri olmaz diye dayatıyor. Ama Mevlüt Bey söz verdi, çok yakında bir zayıf yanlarını bulup binecek tepelerine. Gerekirse yasa çıkaracak. Eninde sonunda benimle anlaşmak zorunda kalacaklar. O zaman, işte o zaman... Gül Tezcan şaşkınlıkla dinliyordu ama Can Tezcan belki 100. kez dinlediği bu değişmez konudan sıkıldı. Bunları Mevlüt Doğan'la ilk kez bugün burada konuşmadın herhalde. Onunla daha önce de görüştünüz öyle değil mi? Diye sordu. Temel Diker duralamadı bile. Evet görüştük dedi. Kaç kez? Bilmem saymadım 4'ü 5'i bulmuştur. Nerede? Nerede mi? Başbakanlıkta değil herhalde. Birileri telefon edip buluşacağın yerlemlerini veriyor, sen de uçağına atlayıp gidiyorsun. Cam Tezcan'ın dudakları titremeye başladı ama belli etmemeye çalıştı. Uzun sözün kısası, onunla önceden kararlaştırarak görüştünüz. Evet öyle ama önce o istedi benimle görüşmeyi ve benden bu buluşmaları herkesten, özellikle de senden gizlememi istedi. Sen de gizledin. Evet gizledim. Elim kolum bağlıydı. Bu kenti yeniden kurmak istiyorsam, onunla uzlaşmak, ne istiyorsa vermek zorundaydım. O bundan ne kazanıyordu peki? Çok az bir şey, yaklaşık olarak 1/200 pay. Yuvarlak hesapla gökdelen başına bir daire. İyi bulmuş yolunu. Her köşede bir gökdelen dairesi olacak. Ama sonunda hepsini geri verip karşılığında Maçka'da bir gökdelen almak düşüncesinde. Gül Tezcan şaşkın mı şaşkın bir temel dikere bakıyordu bir kocasına. Amma da hırslı herifmiş, zengin olmanın kolay yolunu bulmuş dedi. Temel diker omuz silkti. Adam 3 yıldır başbakan, benden daha zengin. Ama orası beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ben gökdelenlerimi dikmeye ve satmaya bakarım. Bunun için de ne gerekirse yaparım dedi. Sonra Can Tezcan'dan yana döndü. Bir süre süzdü onu. Arkandan dümen çevirdim sanma diye ekledi. Sen benim dostumsun Cancığım. Önce dostumsun sonra avukatım. Teşekkür ederim dedi Can Tezcan ama arkasını getirmedi. Temel Diker de sustu bir süre, şöyle bir çevresine baktı, şimdi salonda kalanların sayısı 10-15'i geçmiyordu. Can Tezcan'a biraz daha yaklaştı. Ona bir isteğimi daha benimsettim dedi, belki senin hiç hoşuna gitmeyecek bir isteğimi. Peki neydi bu isteğin? Temel Diker mutlulukla gülümsedi, biraz daha yaklaştı dostuna. Sokak adları yerine numara kullanılması dedi. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. Demek böyle dedi. Evet böyle ama kendi gökdeleninin sokağının numarasının 10 olması koşuluyla dedi Temel Diker. Bir kahkaha attı. Sonra avukatının suratının iyice asılmış olduğunu gördü. Hay Allah, kızdın mı bu işe yoksa sen mi istiyordun 10 numarayı dedi. Bir kahkaha daha attı. Gene güldüremedi avukatını. Her neyse ben gideyim artık dedi. Tam kapıdan çıkacakken birden durup geriye döndü. Yarın sabah ilk işim gidip Hikmet amcayı görmek olacak. Ortada kalmasın adamcağız dedi. Gül Tezcan şaşırdı. Çok da yufka yüreklisiniz dedi. Hem her yolu deneyerek adamın evini yıktırtıp arsasını elinden alıyorsunuz, hem de bu zor durumunda yardımına koşmaktan söz ediyorsunuz. Temel Diker eli kapının tokmağında gülümsemeye başladı. Hikmet Baba çok iyi bir adam, hem de hemşeri sayılırız dedi, sonra gözlerini Gül Tezcan'ın gözlerine dikti. Sizce hiç yardım etmesem daha mı iyi diye sordu. Öyle durup bekledi bir süre, yanıt gelmeyince hiçbir şey söylemeden yürüyüp gitti. Gül Tezcan kocasına döndü. Sen bu tutuma ne diyorsun diye sordu. Ne diyeyim istiyorsun ki dedi Can Tezcan. Ondaki tutku bende olsa bu kenti kendi pisliğine gömmek, irili ufaklı gökdelenlerini de Hikmet Baba'nınki de içinde olmak üzere tüm evlerini ve tüm apartmanlarını da dümdüz etmek, hiçbir risk kalmayacak biçimde üstünden buldozer geçirtmek isterdim. Yazık ki ondaki tutku bende yok. İyi ki yok dedi Gül Tezcan ama o da bir başka türlü yok ediyor kenti. Doğru, aynı şeyi yapıyor ama çiğneyip gitmiyor. Yeni baştan kurmaya çalışıyor. Kuracağına da inanmış bir kez. Bu saçma amaç için her şeyini verebilir. Bu arada o yaşlı adama, neydi adı? Hikmet. Hikmet babaya nasıl bir yardımda bulunur dersin? Ona bir gökdelen dairesi verir mi? Can Tezcan bir an bile duralamadı. Verir dedi, koca bir gökdelen bile verir. Temel Diker gerçekten koca bir gökdelen de verebilirdi Hikmet Baba'ya. Aynı akşam evine varır varmaz da telefon etti, hatırını sordu. Herhangi bir yardıma gereksinimi olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. O da dinginlikle teşekkür etti. Herhangi bir yardıma gereksinimi bulunmadığını söyledi. Temel Diker mahkeme kararından söz etti. Birkaç gün içinde evini boşaltmak ve yeni bir ev bulup taşınmak zorunda kalacağını anımsattı. Ama o hep aynı dinginlik ve kararlılıkla yanıt verdi. Kafasının çalıştığı, gözünün gördüğü, eli ayağı tuttuğu sürece evinde kalmak düşüncesinde olduğunu ve dünyada hiçbir gücün kendisini bu kararından döndüremeyeceğini söyledi. Siz bunları dert etmeyin, ben başımın çaresine bakarım Temel Bey dedi, bir kez daha teşekkür ederek kapattı telefonu. Sesinde en ufak bir titreme, en ufak bir kızgınlık ya da kırgınlık yoktu. Temel Diker kaygılıydı gene de. Gözlerini yumarak Hikmet Baba'nın kendi başına çaresine nasıl bakabileceğini düşündü ama kafasının içi, renkleri ve numaraları dışında hepsi birbirinin aynı gökdelenlerle doluydu. Bir de Hikmet Baba'nın evinin 550 metre yukarısından bakınca Nokta Hanım'ın alabildiğine büyütülmüş ama hep aynı ölçüde güzel yüzünü görür gibiydi. Sorusunun yanıtını bulamadı. "Bir bildiği vardır herhalde," dedi. Bir bildiği vardı Hikmet Baba'nın, bildiğini de yaptı. 3 Eylül 2073 günü saat 10'u 13 geçe, kimi resmi, kimi sivil giyinmiş, 7 devlet görevlisine bahçe kapısını hiç direnmeden açtı, bir merhaba bile demeden eve girmek istediklerinde de direnmedi. Ancak ortalığı karıştırmaya başladıkları zaman, bu işin sonunun kötüye varabileceğini söyleyerek uyardı onları. İki oğlunun doğup büyüdüğü ve karısının son soluğunu verdiği evi bırakıp gitmek düşüncesinde değildi, kurulu düzenini sonuna kadar korumakta kararlıydı. Gene de bekledi, adamlar değerli eşyalarını toplamayı kendisine bıraktıklarını söyleyerek, minderleri ve örtüleri bir köşeye atıp, masayı ve iskemleleri bahçeye çıkarmaya başladıkları zaman da sıktı dişini, bunların yeri doldurulabilirdi. Ama çatık kaşlı ve çok esmer bir adam ölmüş oğlunun fotoğrafını duvardan alarak yerdeki minderlere doğru fırlatıp da ölmüş karısının fotoğrafına yönelince, "Sakın dokunma!" diye bağırdı. Adam uyarıyı dinlemeyip elini fotoğrafa doğru uzatınca da hırkasının altında gizlediği dededen kalma sürmene yapımı altı patlarını çıkarmasıyla tetiğe basması bir oldu. Adam fotoğrafa dokunamadan yere yıkılırken ötekiler kaçışmaya başladılar. O zaman "Bir pislik yapmaya kalkarsanız hepinizi gebertirim!" diye bağırdı arkalarından. "Arkadaşınızı alın, sonra da siktirip gidin!" Adamlar ister istemez durdular, sağ eli kıpkırmızı ve biçimsiz bir nesneye dönüşmüş, çatık kaşlı ve çok esmer arkadaşlarını kucaklayıp götürdüler. Hikmet Baba altı patları elinde bir süre dikildi öyle, sonra bir düşte yürürcesine ağır ağır Emine Hanım'ın fotoğrafına doğru ilerledi, çivisinden çıkardı, mendiliyle camının ve çerçevesinin tozunu silip yerine astı, ölmüş oğlunun fotoğrafını da incitmekten korkarcasına usulca minderin üstünden aldı, özenle tozunu sildi ve gene özenle eski yerine yerleştirdi, sonra alt kata indi, giriş kapısını kilitledi, gene üst kata oturma odasına döndü, bir basık iskemle aldı, bahçe kapısına bakan pencerenin biraz gerisine oturdu. "Gene gelecek bu pezevenkler, hem de silahlı gelecekler," diye söylendi. Altı patları hep elinde, pencerenin sol yanına çekilerek beklemeye başladı. Adamlar da yalancı çıkarmadılar kendisini. Bilemedin 2 saat sonra hem de makinelilerle geldiler. Hikmet Baba gene ölçülü davrandı. Adamların kapıyı kırıp bahçesine girmelerine ses çıkarmadı. Ama bir kez bile zile basmadan evinin kapısını da kırmaya girişmeleri tepesine attırdı. İçeriye ilk gireni sağ ayağından, ikinci gireni sol ayağından vurdu saniyesinde. Ancak bir an sonra adamların baş döndürücü bir hızla çoğaldıklarını, ellerinde makinelilerle dört bir yana dağıldıklarını görünce altı patları elinde bahçe kapısına bakan pencerenin önünde dimdik durdu, tabancasında kalan 3 merminin birini bile yakamadı. 1 dakika sonra Hikmet Baba'nın Hikmet Baba olduğu ancak kimyasal incelemeler sonunda kanıtlanabilirdi. Ne var ki polisin, yargının, belediyenin ve Temel Diker'in kimyasal çözümlemelerle yitirilecek zamanı yoktu. Sorun çevredeki hala yıkılmamış 4-5 apartmanı bekleyen 3 eski kapıcının tanıklığıyla çözümlendi. Gerisini kağıt üzerinde küçük memurlar, alan üzerinde de Diker AŞ'nin dev makineleri çözümledi. 5 Eylül 2073 akşamı evde, bahçede dümdüz bir alana dönüşmüştü ve öteki alanların tersine buram buram toprak kokuyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 241.